iş neden bu kadar sıkıcı? Neden hep ben uğraşıyorum? Bu kadar basit bir şey neden saatler sürüyor? Hayat tam da bunlarla dolu. Canımızı sıkan işler, anlamsız görevler, vasatlık, monotonluk, aksilikler. Peki, tüm bu zorlukları daha kolay, hatta daha eğlenceli hale getirmek nasıl mümkün olur? Merhaba, ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Can sıkıcı işlerden bahsedeceğiz bugün. Kaçmak isteyip kaçamadığımız, çok sıkıcı olduğunu düşündüğümüz için yapmak istemediğimiz, bizi bunaltan, içimizi ezen, anlamsız, gereksiz vakit kaybı diye gördüğümüz ama hayatın bir şekilde bize dayattığı işler. Hepimizin hayatı bu tür zorunluluklarla dolu. Bürokratik meseleler, kayıtlar, formlar, faturalar, evrak takibi, bazen beklememiz gereken uzun kuyruklar, trafik ya da iş hayatında hiçbir yaratıcı, zevkli yanı olmayan ama tamamlanması gereken görevler. Hatta ev hayatında düzenli olarak halledilmesi gereken sıkıcı işler. Can sıkıntısı yaratan hiçbir şeyden hoşlanmıyoruz. Canımız sıkılsın istemiyoruz. Beynimiz doğası gereği yeni, ilginç, zevkli olanı aramaya koşullanmış. Bu yüzden ilgimizi cezbetmeyen, bize anlamlı gelmeyen görevlerle karşılaştığımızda bunları basit birer rahatsızlık olarak değil, kimliğimize yönelik, hayatımızın anlamına yönelik bir tehdit gibi algılıyoruz. Zamanımızdan, hayatımızdan çalan, bizi kısıtlayan, bize karşı, bize düşman gibi. Canlı, anlamlı, heyecan verici hayatlar arzuluyoruz ama sıradanlık, vasatlık, monoton işler dediğimiz gibi hayatın kaçınılmaz bir parçası. Ve aslında bizi yoran şey bu görevlerin kendisi değil. Yaşadığımız duygusal ağırlığın, o duygusal sıkıntının esas sebebi bizim bu işlere yüklediğimiz anlam. Bu işleri hayatımızı küçülten, özgürlüğümüzü sınırlayan engeller olarak görmemiz. Asıl yük gösterdiğimiz direnç. Peki bu direnci kırmak için bu tür sıkıcı koşullarla karşı karşıya geldiğimizde hayatı kolaylaştırmak için yapabileceklerimiz neler? Önce çözüm önerilerine geçmeden önce durup yüzeyin altındaki asıl meseleye bakmak önemli. Birinci adım, hissettiğimiz negatif duyguların ne kadar normal olduğunu kabullenmek. Bu tür sıkıcı işlerin karşısında hissettiğimiz o kötü duygular son derece normal, çok anlaşılır bir durum bu. Tembellikten ya da bir tür kişilik zayıflığından kaynaklanmıyor. Bir devlet dairesine gidip evrak peşinde koşmamız gerekiyorsa veya ofiste çok monoton bir işle uğraşmak zorundaysak, evde çekmece, dolap ne varsa her şeyi çıkarıp ayıklamamız gerekiyorsa mesela ve bu duruma içten içe sinir oluyorsak, öfke duyuyorsak, sorumsuz veya aylak olduğumuz için değil. Aksine hissettiğimiz duygular bizim için daha önemli, daha değerli şeylerin bir yansıması. Zamanımızı daha anlamlı şeylere harcamak istiyoruz. Daha eğlenceli şeyler yapmak istiyoruz. Esas yapmak istediğimiz başka şeyler var. Üstelik bu monoton işler, bizim dışımızda bir sistemin dayattığı görevlerse ki çoğu zaman öyle, hissettiğimiz direnç, o yapmak istemiyorum hissi daha da artabiliyor. Şuna inanıyorum, büyük ihtimalle birçoğumuz verimliliği, kişisel sorumluluğu, akıllı çözümler bulmayı önemsiyoruz. Ve istiyoruz ki bizim dışımızdaki sistemler de mantıklı ve düzgün çalışsın. Trafikte insanlar kurallara uyusun, herkes görevini yapsın. Vergilerim bana hizmet olarak dönsün. Hatta insanlar benim değerimi bilsin, saçma sapan işler yüklemesin bana. Böyle beklentilerimiz var. Ve bu beklentiler karşılıksız kaldığında yaşadığımız gerilim sadece pratik bir sorun olmakla kalmıyor, duygusal bir meseleye dönüşüyor. Bu daha iyi olmalı. Sistem daha iyi yürümeli. Neden bu kadar hantal? Neden güncellenmemiş? Niye bu kadar sıra var? Herkes işine sahip çıksa, insanlar verdiği sözü tutsa. Böyle şeyler düşünüyoruz ve mantıksız değil, saçma değil bunlar. ama sorgulanmaya değer. Çünkü hissettiğimiz o kötü, gerilimli duyguların kaynağında bunlara benzer gerilim yüklü ve belki de bize hiçbir faydası dokunmayan bir takım düşünceler bulunuyor. Herkes işini yapmalı, herkes sorumluluğunu bilmeli. Görünürde ne kadar güzel, hoş düşünceler değil mi? Bence de herkes görevini yapmalı, keşke. Ama bir yandan da ıstıraplı düşünceler bunlar. Çünkü herkes işini doğru yapmalı ısrarıyla yaşadığımız sürece huzur bulmamız çok zor. Hayatı fazladan zorlaştırmamak için o düşüncelere bir bakmak lazım. Türlü düşünceler olabilir tabii bunlar. Ama bence çoğunu kapsayan temel bir kavram var. Adalet duygusu ya da daha doğrusu adalet yanılgısı. Ben zamanında geldim, belgelerimi hazırladım, üzerime düşeni yaptım ama sistem çalışmıyor. Bu yüzden bir saattir bekliyorum. Böyle olmamalı, bu haksızlık. Adalet ahlaki bir kavram. Bu yüzden tanımı da kişiden kişiye değişiyor. Bir duruma, bir olaya bu haksızlık diye tepki verdiğimizde kendi ahlaki değerlerimizden yola çıkarak bir taraf tutuyoruz ve karşı tarafı suçluyoruz. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna, nasıl olması gerektiğine kendi kafamızda karar veriyoruz ve başkaları da buna uygun şekilde davransın, hayat buna uygun biçimde akıp gitsin diye bekliyoruz. Çok insani ve anlaşılır bir beklenti bu ama çoğu zaman bir çözüm önermiyor. Hatta öyle ki bazen farkında bile olmadan orantısız biçimde kişiselleştiriyoruz meseleyi. Dikkat edin, bu haksızlık diye şikayet ettiğimizde aslında şunu söylüyoruz. Bu bana haksızlık. Bir sistem aksaklığını sanki şahsen bize karşı yapılmış bir adaletsizlik olarak algılıyoruz. Zaman kaybı dediğimizde de böyle bu. Benim zamanımın kaybı. Ya da niye ben uğraşmak zorundayım dediğimizde de. İşte duygusal ıstırap da orada başlıyor. Bir durumu ne kadar şahsileştirirsek hissettiğimiz duygu o kadar şiddetli ve ıstıraplı olacak. Kısacası önümüzdeki sıkıcı, sevimsiz bir takım angarya işler var ve biz yapmak istemiyorum, böyle olmamalı diye itiraz ediyoruz. İşte burada çok önemli ve çoğu zaman gözden kaçırdığımız bir şey var. Böyle olmamalı düşüncesi, bu itiraz, yüzeyde bize bir tür haklılık, doğruluk hissi verse de çoğu zaman içinde bulunduğumuz durumu değiştirme gücü vermiyor. Aksine onu daha da katlanılmaz hale getiriyor. Bu kadar zor olmamalı, bu kadar yavaş ilerlememeli, bu kadar sıkıcı olmamalı. Durup baktığımızda tüm bu düşünceler yalnızca bize ait birer yorum. Hiçbiri evrensel bir kural değil. İşler bu kadar yavaş gitmemeli diye bir kural yok. Sıkıcı olmamalı, eğlenceli olmalı, zevkli olmalı diye bir kural da yok. Bunu fark ettiğimizde, düşüncelerimizin zihnimizde ürettiğimiz birer yorum olduğunu hatırladığımızda değiştirilebilir olduklarını da göreceğiz. Farklı bir açıdan düşünebiliriz, bu mümkün, bize kalmış. Boşuna bir çabayla kontrolümüz dışındaki şeyleri yönetmeye, değiştirmeye uğraşmak yerine kafamızın içinde bu sıkıcı işler, koşullar, görevler hakkındaki düşüncelerimizi değiştirebileceğimizi fark edeceğiz. Ve işte o zaman içimizde taşıdığımız yük hafifleyecek. Bu kadar zor olmamalı yerine, evet zor, bazen tam da bu kadar zor ama bununla başa çıkacak gücüm var diyeceğiz mesela. Başkalarının beceriksizliği yüzünden benim zamanım heba oluyor diye söylenmek yerine, bu zamanı başka hangi düşüncelerle, hangi duygularla geçirebilirim diye soracağız belki kendimize. Başkalarının beceriksizliği üzerinde çoğu zaman hiçbir gücümüz yok çünkü. Diyelim bir müşteri hizmetleri hattında, telefonda yarım saattir bekliyorsunuz. Hepimizin yaşadığı şeyler. Bu kadar beklemek saçmalık artık, mecbur muyum buna, zamanımı gasp ettiler diye tepki verebiliriz. Beklediğimiz süreyi kafamızda bu düşünceleri döndürerek geçirebiliriz. Ortada bir durum var ve biz de bu durum hakkında dilediğimiz gibi düşünme özgürlüğüne sahibiz çünkü. İyi, peki nasıl duygular yaratır bu düşünceler? Öfke, asabiyet, sabırsızlık, bunalım ve belki de en fenası bir mağdur hissi. Oysa işin aslı şu. Müşteri hizmetleri hattında yarım saat beklemek nötr bir olay. Onu saçmalık, hak ihlali, zaman gaspı gibi değerlendiren biziz. Biz düşünüyoruz bunları ve sonra bu düşünceler zihinsel gerçekliğimizi ve duygularımızı oluşturuyor. Beklemekle geçen o yarım saati çok daha ağır ve yorucu bir deneyime dönüştüren bu düşünceler. Kısacası beklemek kötü değil. Sadece beklemeyi sevmeyen bir zihin için kötü. Ve özgürlüğümüz de burada aslında. Dış koşulları, başka insanları çoğu zaman, neredeyse hiçbir zaman değiştirme gücümüz yok. Varsa deneyelim, yapalım. Bu uğraşa ayıracağımız zamana ve enerjiye değeceğine inanıyorsak neden olmasın? Öte yanda koşullara gösterdiğimiz tepkiyi dönüştürerek iç dünyamızı hafifletme fırsatımız var. Kendi tepkimizi seçme özgürlüğümüz var. Evet, bu sistem yavaş işliyor. Şu an beklemeyi seçiyorum çünkü halletmek istiyorum işimi. Ama bu süre içinde ne yapacağıma ben karar verebilirim. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi. İstersen bir yandan bir şeyler seyredebilirim, okuyabilirim, biraz nefes alırım ya da kapatıp sonra tekrar arayabilirim. Kendi zihinsel alanımda karar verebilirim ne düşüneceğimi. Hoşlanmadığımız, zevk almadığımız, sıkıcı bulduğumuz her koşul için geçerli bu. İşin özü kendimize şunu sormak. Nasıl biri olmak istiyorum? İşler istediğim gibi gitmezken, monotonluk, vasatlık, aksilikler karşısında ben kim olmak istiyorum, kim olmayı seçiyorum? Bir düşünün, çok zevkli, çok eğlenceli bulduğumuz koşullar da bizim o koşullar hakkındaki düşüncelerimiz yüzünden eğlenceli ve zevkli. Yoksa hiçbir koşul tek başına zevkli ya da sıkıcı değil. Tam da bu yüzden hepimiz aynı şeylerden zevk almıyoruz. Bazılarımız için kitap okumak hayatın en zevkli şeylerinden biri, bazıları için çok sıkıcı. Bu nedenle esas mesele birçok zaman koşulların kendisi değil, o koşulları bizim nasıl tecrübe ettiğimiz. Bununla birlikte bu sıkıcı, monoton, sevimsiz koşulları, görevleri daha iyi tecrübelere dönüştürmek için birkaç pratik yöntem önermek istiyorum. Bunlardan biri, eğer imkanınız varsa, bulunduğunuz ana müzik katmak. Müzik dinlemek, beynimiz için bir enerji kaynağı gibi. Dopamin salınımını arttırıyor beyinde. Motivasyon, dikkat, keyif hisleriyle ilişkili bir hormon bu. Ve müzik dinlediğimizde, türüne de bağlı olarak tabii, daha canlı hissedebiliyoruz. Odaklanmamız gerekiyorsa bazen klasik müzik veya doğa sesleri rahatlamamıza yardımcı olabiliyor. Çok da dikkat gerektirmeyen bir işse, özellikle fiziksel işlerle uğraşırken daha tempolu, hareketli bir müzik enerji katabiliyor bize. Ve bu sayede kafamızın içinde of çok sıkıcı diye söylenen şikayetlerin gürültüsüyle meşgul olmak yerine müziğin sesini duyuyoruz. Bir başka yöntem o sıkıcı görevi, işi bir oyun haline getirmek. Bir düşünün, oyunları zevkli yapan nedir? Ödül duygusu. Sadece sonuca değil, aynı zamanda ilerleme hissine de bağlı. Ödüle doğru ilerlediğimizi hissetmek. Bu yüzden zevk alırız oyun oynamaktan. Bir ödüle ilişkin en çok dopamin salgıladığımız 3 durum var. 1. Bir hedef belirlediğimizde, ona yaklaştığımızı, yani ilerlediğimizi hissettiğimizde ve tabii üçüncüsü hedefe ulaştığımızda. Bu işi 10 dakikada bitireceğim, ondan sonra kahve molası dediğimizde bile bir oyuna dönüştürüyoruz işi. Ya da bir yerde uzun süre beklemek zorundaysak ve canımız sıkılıyorsa, beklemek zihnin zamanla savaştığı anlardan biri çünkü, kendine eğlenceli gizli görevler vermek. Mesela beklerken etrafta gözümle 5 tane mavi şey bulacağım gibi. Bir başka yöntem hayal kurmak. Dikkatimizi çok fazla kullanmamız gerekmiyorsa o işle uğraşırken hayaller kurmak. Zihninde başka bir yere gitmek. Hayalinde daha anlamlı bir yere gitmek. O andan kaçmak değil bu, o anı zenginleştirmek. Ayrıca psikolojide şu da var. Hayal kurduğumuzda beynimizin problem çözme yeteneğini, yaratıcılığını beslemiş oluyoruz. Bir başka yöntem, imkanınız varsa yine, mekan değiştirmek. Küçük bir atmosfer değişikliği bile beyne yeni bir deneyim duygusu veriyor. Aynı ortamda, aynı şekilde, aynı işleri yapmak duygusal bir donukluk yaratıyor insanda. Oysa ışığı değiştirdiğimizde bile farklı hissedebiliyoruz. Aa, yeni bir şey oluyor diyor beyin ve canlanıyoruz biraz. Monotonluğun en kolay çaresi küçük değişiklikler yapmak. Ve son bir yöntem daha. Zihninde kendine arkadaşlık etmek. O sıkıcı, zor, sevimsiz anda bile kendi zihninde en iyi arkadaşın olmak. Canım benim, çok iyi anlıyorum seni. Çok sıkıcı, çok zevksiz. Bunaldım beklemekten, çok haklısın. Ama olsun, yapabiliriz. Kendini iç dünyanda sıcak, sevecen, anlayışlı, affedici, destekleyici, hatta isterseniz komik, eğlenceli ikinci bir ses yaratmak. Zorlayıcı anlarda kendimizi yalnız hissediyoruz çünkü ve bu ses o yalnızlığı bir dayanışma hissine dönüştürüyor. Bunu yapmak hem sinir sistemimizi yatıştıracak, duygusal olarak güçlendirecek bizi, hem de kendimizle kurduğumuz ilişkiyi besleyecek. Hiç unutmamalı. Biz kendimize eşlik ettiğimizde her şey daha kolay. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek üzere.